Ayrım 15. Çıplak Deniz Çıplak Ada. Bir Ada Hikayesi 4. Yaşar Kemal. Sayfa 130. Zehra, babam memlekette de ağaçlarla, otlarla, çiçeklerle konuşurdu. Anamız babamıza çok gülerdi. Melek Hatun. Babanızın size ağaçları, arıları, pınarları, Niko'yu, İsmail'i size anlatınca ölüp ölüp dirildiniz. Babanız her şeyi bilmiyor, duymuyor, görmüyor sanıyordunuz öyle mi? O sizi sizden daha iyi biliyor, kahroluyordu. O deli olacak cinsten değil. O bir sultanlar sultanıdır. Rumlar onu topraklarından kovdukları için yas tutacaklar. Tutsunlar varsın. Siz sultanımızı zıvanadan çıkmış bir adam sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Ay Efendimiz esen rüzgardan hile sezendir. Onun yanında böyle ağaçla konuşuyor. Zehra, ağaçla konuşulur mu Melek Hatun? Konuşulur kızım, konuşulur. Bu gurbet elde tek başına kalınca, o kuşlarla, çiçeklerle, boncuklu arılarla konuşur. Zehra boncuklu arıyı duyunca sevindi, gülümsedi. Babam boncuklu arıları görünce çok sevinir. Çocukluğunda en çok sevdiği boncuklu arıymış. Her çocuk severmiş ya boncuklu arıyı. Babam deli olurmuş. Boncuklu arı gün ışığında öyle bir parlarmış ki, bin bir renge bürünürmüş. Babamı hiç sokmazlarmış. Siz babanız için böyle düşünürseniz, o sizin ne düşündüğünüzü anlar. Siz ölünceye kadar kızı değil de anası olsanız sizi bağışlamaz. Yüzünüze bile bakmaz. Ne yaptığınızı biliyor musunuz? Sağlıkla kalın kızlarım. Bu dediklerimi aklınızdan çıkarmayın. Yoksa babanızı yitirirsiniz. Aman ha! Babanız sizin kendisi için böyle düşündüğünüzü anlarsa, gerisini Allah bilir ya. Babanız avcunuzdan uçar da gider. İşte ben gidiyorum. Babanız hakkındaki düşüncenizi kafanızdan silip atın. Birkaç gün daha böyle giderseniz, ağa efendi yüreğinizde ne var ne yoksa hepsini anlar. Çabuk olun. Babanız bir gün sizi düşünmeye başlarsa, onun elinden ölünceye kadar kurtulamazsınız. Bu adada iki insan var. Biri sultanımız, öteki de nişancı veli. Bunlar insanın yüreklerinin kökünü, kafalarının da içini görürler. Onlar için dünya bir ayna gibidir. Bundan dolayı onlar birer ermiş gibi, sevgi dolu olmalarına karşın, insanlar onlardan çekinirler, korkarlar. Haydi sağlıcakla kalın, dediklerimi unutmayın. Kızlar rahatlamışlardı. Babaları üstüne düşünceleri neredeyse şimdiden değişecekti. Babaları Melek Hatun'un dedikleri gibiydi. Öyleyse Melek Hatun'un kendisine kör kütük sevdalı olduğunu niye bilmiyordu? Melek Hatun, güzeller güzeli, genç sayılabilecek bir kadındı. Babaları da ona kara sevdalıydı. Bir kerecik olsun neden sevdasını Melek Hatun'a belli etmedi? Hatice adaya geldiğinde ağa efendi, nişancı bahanesiyle onun evinin oradan hiç ayrılmıyordu. Çeşmenin başından da ayrılmıyordu. Hatice gelinceye kadar bekliyor. Hatice de kovaları dolduktan uzun bir süre sonra ancak çeşmeden ayrılıyordu. O da ağa efendinin kendisini kestiğini biliyor. O da çınarların altında bekleyebildiği kadar bekliyordu. Belki de bir sevdaya doğru gidiyordu bu iş. Tam bu sıralarda ortaya Melek Hatun çıktı. Melek Hatun ne etti ne eylediyse Hatice öyle sık sık çeşmeye gelmedi. Geldiğinde de uzun süre suyun başında durmadı. Melek Hatun bambaşka, büyüleyici bir kadındır. Onu her gören erkek sarsılır. Zehra, Melek Hatun kendisini her gören erkeği büyülediğini bilir. Kocası öldükten sonra hiçbir erkeğe söz vermemiştir. Babamızın adını bile değiştirdi. Girit'te olsaydı, dünya güzeli bir kız gelseydi, ağa efendi adını kabul eder miydi? Ağa efendi, Melek Hatun'u görür görmez büyülendi. İlk günler seninle korkmadık mı? Babamızın hali ne olacak diye korkmadık ki. Bereket versin Melek Hatun'a ağa efendisini baş tacı etti. Nesibe, babamız böyle de her gün gece gündüz birlikteler. Babamız nasıl dayandı? Melek Hatun nasıl dayandı? Zehra, babamız kadınlardan korkuyor. Bu korkudan dolayı da kadınlara yaklaşamıyor. Anamız öylece pencereden babamıza bakıp dursaydı, babamız da atın üstünde güzel kıza bakıp dursaydı, onlar ölünceye kadar evlenemezlerdi. Anamız yüreğine tak deyince, bohçasını almış, bir gece yola çıkmış, gelmiş konağın cümle kapısının mermerine oturmuş. Yiğit kadın böyle olur işte. Nesibe, anamız yiğit bir kadındı. Vapurda ölmeseydi, denize atla, nasıl olsa öleceksin atla denize deseler atlardı. Zehra, Melek Hatun anamızın bohçasını alıp bir seher vakti gelip konağın eşiğine oturduğunu bilmiyor mu? Nesibe bilmez olur mu? Bir kere mi anlattık? Dilimiz döndükçe anlattık. Anlattık dedi Zehra. Babamız kadından korkar dedik gene ağlayacaktı, ağlamadı. İçinden benim sultanım hiç kadından korkar mı diye geçirdi. Menekşeler açıldı. Bir şey yapabilecekler mi? Çılların içinden sürünerek menekşeleri koklayarak, kendilerinden geçerek, "Oh, boynu bükük mü, mor menekşeler" diyerek, mest olarak dedi Nesibe. Mest olarak dedi Zehra. Ellerini bile birbirinin ellerinin üstüne koymayarak, göz göze gelerek, gözlerinin içine bakmayarak, kör küçük sevdalarını birbirlerine söyleyemeyerek, tadına doyamadıkları, alıştıkları, küçük bir yanlıştan dolayı sevdalarını yitirmemek, onların ikisinin de ölümlerine sebep olacak bir yanlışa düşmemek için göz göze bakamayacak kadar tetikteydiler. Dur dedi Nesibe, dur. Şimdi çalılığın içindeler. Oradan çıktıktan sonra ne olursa olsun, isterse kıyamet kopsun, onlar pınarın başındadırlar. Gözleri suyun üstünde, hızla uçarcasına oradan oraya kayan, suyun üstündeki kayalıklarda, pınarın dibinde oynaşan, güneş ışığından başka hiçbir şey görmez. Burunlarının ucundan başka gözleri hiçbir şey görmez. Burunlarının önünden boncuklu arıyı bile görmezler. Eşek arıları suya inerler, onları bile görmezler. Adalılardan kim olursa olsun eşek arılarından ürkerler. Bu arılar büyükleri böğürtür, küçük çocukları sokunca öldürür. Eşek arıları yazın karpuz kabuklarının içine konar, rızıklarını buradan çıkarırlar. Bazı arılar karpuzlarını çıkarmışsa, karanlık kavuşuncaya kadar kabukların içinden ayrılmazlar. Gündüz olsun, gece olsun öfkelidirler. Önlerine geleni sokarlar. Ama şimdiye kadar Melek Hatun'la Ağa Efendi'yi sokmamışlardır. Hele boncuklu arı hiçbirisine dokunmamıştır. Hele bunlar bir süre oturduktan sonra bir boncuklu arı geldi. Ağa Efendi'nin elinin üstüne oturup renk renk ışıklarını ortalığa saçtı. Arının gelip elinin üstüne oturması onu inanılmaz bir sevince boğdu. Hatunsa şaşkınlık içinde kalmış gözleri Ağa Efendi'nin parmağındaki 12 perli yüzüğün üstündeydi. O ada toprağına bastığında onun kim olduğunu kimsecikler bilemedi. Onun mübarek yüzünde tecelli eden tanrısal sevgi ışığını kimsecikler görmüyordu. O yılkıya kaçan kır atı için ağlayan, gece düşünde, gündüz hayalinde taşıyan, bir yaşlı zeytin ağacıyla konuşan, onunla dertleşen, kesecekler diye gece gündüz uyumayan, altında mor menekşe biten çalıları kurtarmak için canını dişine takan, tanrısı sevgi olan, bir tek çiçeğin solmasına, koparılmasına kıyamayan, sevginin baş kulunun eline arı konmasında ne yapsın? Boncuklu arı, güneş dağın öteki ucuna inerken kıpırdar gibi bir şey etti. Bu sırada da bir küçük kuş pınarın üstüne inerken arı kalktı. Pınarın üstünde dolaştı. Uçarken renk renk bir küçücük yuvarlak ışık parçasıydı. Renklerini saçarak, arada bir de çakarak gidiyordu. Melek Hatun içini çekti. Uçtu da gitti dedi. Ağa efendi, uçtu da gitti. Ayağa kalktı. Ben ağaç arkadaşıma gidiyorum. Şimdi canı sıkılıyordur. Canı sıkılınca hep beni bekler. Gözleyi gözleyi, gözü dört olmuştur şimdiye kadar. Ona söyleyecek bir dehşet düşüncem var. Arkadaşım kabul ederse, sana da iş düşecek hatun. Melek hatun, senin her sözün başım gözüm üstüne. Mor menekşeler açıldı. Ağa efendi, ben de gördüm mor menekşelerin açıldığını. Yarın sabah bizdesin. Kahvaltıyı yapar, erkenden menekşeliğe uçarız dedi. Sesi titriyordu. Melek hatun, uçarız dedi. Ağa efendi, tepeye doğru yürüdü. Biraz yürüdükten sonra döndü. Melek hatun kayalığın yanında ona bakıyordu. Sağlıcakla kal. Sen de kızlara gidiyorsun öyle mi? Öyle dedi Melek hatun. Ağa efendi tepeye çıkıp aşağıya inmeye başlayıncaya kadar arkasından ona baktı. Tepenin ardından yitince de aşağıya yürüdü. Sabah erkenden menekşeliğe uçarak, mor menekşeleri doya doya koklayarak, elimi elinin üstüne koyarak, elinin üstüne koyarak. Ondan sonra olacağını düşünemiyordu. Koşarcasına giderek nefes nefese kızlara ulaştı. Kızlar onu bekliyorlardı. Hoş geldin, hoş geldin diye onu kucakladılar. Hele otur, ne kadar da yorulmuşsun. Yoruldum ya, koşarak geldim. Sultanımız dağın öte yanına ağaca gitti. Ben de size koştum. Kızların ikisi birden, ne oldu, ne oldu diye bağırıştılar. Melek hatun soğukkanlı. Mor menekşeler açıldı. Öyle açıldı ki kokuları ortalığı aldı. Ada baştan aşağı kokuyor. Öyle bir koku ki ada baştan aşağı esrikleşti. Çocuklar, kadınlar, erkekler bir hoş oldular. Kuşlar, arılar, kelebekler şaşkınlık içindeler. Ne olduğunu, nereye uçtuklarını bilmiyorlar. Uçup yere iniyorlar, sonra birden uçuyor yere düşüyorlar. Arılar peteklerindeler. Peteklerden çıkan peteklerin yöresinde. Ha dön ediyorlar. Hiçbir kimse başına ne geldiğini bilmiyor. Gelip çalılığa konan kuşlar kondukları yerden bir daha kalkamıyorlar. Zehra, babamızla konuştunuz. Konuştuk dedi Melek Hatun, konuştuk. Yarın sabah erkenden ben size geleceğim. Kahvaltıyı çabucak yapıp Menekşeli'ye uçacağız. Zehra, nasıl uçacaksınız Menekşeli'ye? Onu babanıza sorun kızlarım. Sultanımız bana sabah erkenden uçacağız dedi. Siz ne diyorsunuz? Zehra, ben diyorum ki uçun. Uçun ya, eliniz ne yapacak? Melek Hatun, uçarken ben elimi sultanımızın elinin üstüne koyacağım. Hem de 3 kere. Vebali, günahı sizin boynunuza. Ya cennete giderim ya da Kaz Dağı'na sarı kızın yanına giderim. Kızların ikisi birden. Cennete gideceksin anamız, cennete. Senin hakkın cennettir. Korkmayın kızlarım. Öleceğimi bilsem sultanımızın elinin üstüne 3 kere elimi koyacağım. Şimdi ben gidiyorum. Belki Kazri Kaptan eve gelmiştir dedi. Ayağa kalktı. O ayağa kalkınca Nesibe onun önüne fırladı. Dur anam dur. Sana soracaklarım var. Dur anam dur. Sana danışacaklarım var. Melek Hatun'u elinden tuttu. Yerine oturttu. Söyle kızım söyle. Ne söyleyeyim? Gelirim dedi. Yakında gelirim. Kaç gün oldu da gelmedi. Ellerim yanlarımda kaldı. Ne kötü bir gurbetmiş buraları. Yakında gelirim dedi de gelmedi. Şerife Hatun'a sordum. Gelecek dedi. Yine gelmedi. Onlar gelirim derlerse, iki elleri kanda da olsa gene gelirler. Onlar ehli beyt soyudurlar. Yalan söylemezler. Şu dünyada daha yakışıklısı görülmüş müdür? Şeyh Muzaha'ya sordum. O da yakında gelecek dedi. O da kaç gün oldu gelmedi işte. Başına bir hal mi geldi oğla? Melek Hatun, sus kız dedi öfkeyle. Sus ağzından yerler alsın, sus. Daha ne oldu? Dün bir gün, bugün 2 gün. Merdivenleri homurdanarak indi. Zehra, şunun öfkesine bak. Öfkesinden patlayacak. Elini bir değil, 3 kere babamızın elinin üstüne koyacak. Menekşelere gitmeleri yaklaştıkça ne yapacağını bilemiyor. Nesibe, yarın sabah Melek Hatun dayanamayıp ölecek ya da oğlunun teknesine binip kasabadaki evine gidecek. Elini Ağa Efendi'nin elinin üstüne koyunca, Ağa Efendi elini hızla çekince, eli ateşe düşmüşçesine yanınca, orada menekşelerin kokusu olur. Melek Hatun ağzı aşağı yatarken, sultanı ona bunu yaparken, o yattığı yerden kalkabilir mi? Hık der de canı çıkmaz mı? Görüyorsun, kocamış ağaçla konuşan babamız, Melek Hatun'undan olunca ne halleri düşecek anladın mı? Zehra anladım biliyorum dedi. Melek Hatun bizim düşündüklerimizin hepsini düşünmüştür. Bizim düşündüklerimizin kim bilir kaç mislini düşünmüştür. Biz onun yanında ne kadar okumuşsak okumuş olalım. Biz babamızı bilirsek bilelim. Onun kadar babamıza ulaşamayız. Bekleyelim bakalım. O sultanına gelip ona sağlıcakla ben yarın sabah erkenden kasabaya gidiyorum diyecek mi? Nesibe gülerek demez olur mu? Babamız gelmeden az önce Melek Hatun 2 eli kanda da olsa buraya gelecek. Zehra, kanına girdik fıkaranın. Sultanı Menekşelik'te onu kıracak küçük bir şey yapsa ölüverir. Ölmese de buralarda durmaz. Doğru Kaz Dağı'na gider. Gider gitmez de Sarı Kız makamını ziyaret eder. Bütün burada çektiklerinden arınır. Yepyeni, güzeller güzeli bir sarıca kız anası olur. Nesibe, ya babamıza ne olur? Melek Hatunsuz yaşayabilir mi? Ona hiçbir şey olmaz. Onun kocamış zeytin ağaçları var. Onun düşman gemilerini denizin dibine götüren İsmail çavuşu var. Onun yılkıya bıraktığı, ölü kır atı, dirilten İsmail'in öz kardeşi olan Nikos'u var. Oho! Neler yaratır kendini oyalayacak? Zehra Amenna neler neler yaratır kendini rahatlatacak. Ölü kır atı diriltti. Niko'yu bir kahraman etti. Bir kocamış ağaçla konuşuyor. Nesibe? Adıllar adada kesmedik zeytin koymadılar. Hepsini kestiler. Onun 1000 yaşındaki kocamış ağacını kesmeyecekler mi? Elbette kesecekler. Hele bir soğuklar başlasın. Hele bir diz boyu. Baharın sonuna kalkmayan kar yağsın. Kocamış zeytinin bir dal odunu bize gelirse, babamız o odun parçası ile konuşabilecek mi? Zehra, Melek Hatun'a yazık olacak. Melek Hatun babamızdan önce buraya gelirse, biz ona elini babamızın elinin üstüne koymamasını söyleyelim. Ne diyorsun? Melek Hanım'ıza kıymayalım. Babamız şu dünyayı dolaşsa da Melek Hatun kadar güzel, hem ondan iyi, ondan saygılı, sevgi dolu birini bulabilir mi? Nesibe, bulabilir mi dedi. Tam bu sırada Melek Hatun içeri girdi. Yüzü asıktı. Kızlar onun sevinç dolu yüzünü hiç böyle görmemişlerdi. Zehra, ne oldu sana böyle? Senin güzel yüzünü hiç böyle görmemiştik. Kimseler de görmemişlerdi. Ne oldu sana? Bir şey olmadı bana. Yarın sabah erkenden ben sultanıma, ben kasabaya gidiyorum diye nasıl söylerdim? Menekşeler açmışken, gürül gürül, ben kasabaya gidiyorum diye nasıl söylerim? Neler düşünür benim için? Şimdi de benim için siz düşünün, benim için. Ben kasabaya ne için giderim, bulun bakalım. Kasabada canım kadar sevdiğim, şehit binbaşının hanımı, Nermin Hanım var. Melek gülümsedi. Hadi düşünmeye başlayın bakalım. Kalktı, pencereye gitti. Denizi seyretmeye başladı. Kızlar baş başa vermişler, konuşuyorlardı. Melek Hatun sessizce aşağıya indi. İskeleye gitti. Kadri Kaptan teknesinin içindeydi. Onu çağırdı. Yarın erkenden kasabaya beni götüreceksin. Baş üstüne anam. Nermin Hanım'ı göresim geldi. Nermin Hanım seni çok severdi. Evine gider, onu görür, geri döneriz. Başını kaldırınca penceredeki kızları gördü. Elini geliyorum diye kaldırdı. Koşarcasına soluk soluğa eve vardı. Söyleyin kızlarım dedi. 15. ayrımın sonu, sayfa 139.